programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 3. bölüme bakacağız. Genç adamın adımları şimdi sorumluluk adımlarıdır. Evinden ayrılmış ve gerçekle karşı karşıya geldiği yaşama atılmıştır. Kendisine verilen öğüt, adımlarını Tanrı sözüne göre atmasıdır. Bu çok önemli bir noktadır. Bu nedenden ötürü bir adam Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını binlerce gence dağıtmış. İyi öğütler, harika öğütler içerir diye. Burada değerli dostum, bilgelik bizlere bir kadın olarak tanımlanır. Ancak bilgelik ya da eski deyimle hikmet bizler için Rab İsa Mesih'te kişilendirilmiştir. Ama siz Tanrı sayesinde diyor Pavlos 1. Korintoslar 1.30'da Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik oldu. Genç adamın aslında Mesih'e ihtiyacı vardır. Gencin Tanrı'nın yasasını dinlemesi gerekir. Oğlum unutma öğütlerimi, aklında tut buyruklarımı diyor Özdeyişler kitabının 3. bölüm 1. ayeti. Bu sözler de oğluma hitaben söylenmişlerdir. Burada Yahudi topraklarındayız. Bunu anlamamız gerekir. Yine de günümüzde bizler için büyük bir önemi ve anlamı vardır. Yüreğin buyruklarımı tutsun. Bu ilginç bir söz değil mi sizce? Bu sadece göreve teslim olmaktan çok daha fazlası. Sık sık bir Hristiyan olarak şunu ya da bunu yapmanın görevimiz olduğunu duyuyorum. Dostum, belki benim bunu söylememden pek hoşlanmayacaksınız ama bu bir görev değildir. Tanrı'nın isteğine sevgi dolu bir adanmışlıktır. Mezmur yazarının yazdıklarını hatırlayın. Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için. Ayrıca Ezra adlı genç bir kahin hakkında bize şöyle denmiştir. Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı. Yüreğin o hazırlığı olmalıdır. Bundan sonra İsa'nın yukarı odada kendisine ait olanlarla nasıl konuştuğunu hatırlayın. Daha önce hiç vahiy edilmemiş olan şeyleri çok yakın, çok kişisel ve çok harika bir şekilde anlattı. Bu adamlara beni seven sözümü tutar, sözüme uyar, babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Yuhanna 14, ayet 23. Dostum, onu seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız o zaman o sizinle konuşmak istiyor. Bunu bir görevmiş gibi görmeyelim. Geçenlerde bir adam bana radyoda yayına çıktığından bunu söylemenin senin görevin olduğunu düşünüyorum dedi. Kardeşim, görev kısmını unut. Ben Rab İsa'yı seviyorum ve yapmamı istediğini düşündüğüm şeyi gerçekten yapmaya çalışıyorum. Bana sözünü bildirmemi söylüyor. O bugün tohum ekiyor ve bu onun resmi. Ve ben onun yönetimi altında tohum ekiyorum kardeşim. Bunu onu sevdiğim için yapıyorum. Beni seven sözüme uyar dedi İsa Mesih. Petros bunu gerçekten de anlamıştı. Rabbi inkar etmişti ve bu korkunç bir şeydi. Dirilişten sonra Rab Galile Denizi kenarında bir kahvaltı hazırlamıştı. Simon Petrus onun huzuruna geldiğinde Rab'ına neden beni inkar ettin diye sordu mu? Hayır, böyle bir şey söylemedi. Yuhanna oğlu Simon beni bunlardan daha çok mu seviyorsun diye sordu. Eğer onu seviyorsanız değerli dostum, bu durum yaşamı çok daha parlak, zengin ve daha harika kılar. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna, yaz yüreğinin levhasına. Özdeyişler 3, ayet 3. Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma. Bağla onları boynuna. Burada sevgi olarak geçen sözcük merhamet ya da sevgi dolu şefkattir. Yasa Musa tarafından verilmişti ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Sevgi dolu şefkat nedir? Lütuftur, kayradır. Şefkatten daha fazlasıdır. Öğretmen bir gün küçük bir kıza şefkatle sevgi dolu şefkat arasındaki farkı sormuştu. Küçük kız, annenizden üzerine yağ sürülmüş bir dilim ekmek isterseniz ve o da size onu verirse bu şefkattir. Ama siz sormadan üzerine biraz reçel sürerse bu sevgi dolu şefkattir. Dostum, Tanrı bizim için üzerine biraz reçel sürer. Sevgi dolu şefkat ve gerçek. Bunların sizi bırakmasına izin vermeyin. Onları boynunuza bağlayın, yüreğinizin levhasına yazın. Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksınız diyor 4. ayet. Bu ne kadar harika bir şeydir değil mi? Bundan sonraki 2 ayet epey bildik ayetlerdir. Şöyle diyor 5 ve 6. ayetler. Rabbe güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. İnsanların en sevdikleri ayetleri paylaşmaya davet edildikleri bir toplantıda bu ayetler her zaman aktarılır. Bu ayetlerin binlerce toplantıda verilişini duyduğumdan eminim. Bazen bunları söyleyenlerin bunların ne kadar zengin bir gerçek damarından çıktığını bilip bilmediklerini merak ederim. Bu ayetlerin Tanrı sözünü gayretli bir şekilde etüt eden adama Tanrı'nın yasasını dinleyen gence yönelttiklerini hatırlamamız gerekir. Paulus'un Timoteus'a gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et deyişi gibidir. Tanrı sözünü etüt edip, çalışıp Tanrı'nın sevgi dolu şefkati, lütfu ve gerçeği hakkında bir şeyler bilerek ki bunlara sarıl, Yahve'ye bütün yüreğinle güven, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Biraz durup bir an bu ayetlere bakalım. Bu çok ciddi bir öğüt olmasına karşın huzur yolunda yol gösterilme konusunda harikulade bir güven sunar. Bu kendine güvenen akılsızdır diyen Süleyman'ın özdeyişleri 28-26 ile büyük bir tezat oluşturur. Bir adam geçenlerde bana uyuşturucu kültüründe olan bazı gençlere tanıklık ettiğini anlatıyordu. Genç bir adama Tanrı seni seviyor genç adam demiş. Genç, Tanrı'nın beni sevmesine ihtiyacım yok. Ben kendimi seviyorum. Tanrı'ya güvenmeye ihtiyacım yok demiş. Keşke tanıklık eden kişi ona kendine güvenen akılsızdır diyen ayeti gösterseydi. Diğer yandan Yahve'ye bütün yüreğinle güvenmek, ona tamamen adanmış olmak harika bir şeydir. Günümüzde ona yani Tanrı'ya tamamen adanmış olmak çok gerekli bir özelliktir. Kendimi buna tekrar ve tekrar döner buluyorum. Rabbe bütün yüreğinle güven. Bir hava alanında olup uçağımın saatinin değiştiğini ya da fırtınalı bir havadan ötürü ertelendiğini öğrenebilirim. Vücudum kanatlarla yapılmamıştır ve uçmayı hiç fazla sevmemişimdir. Bu arada sonsuzlukta da kanatlarım olmasını beklemiyorum. Genelde hava alanının bir köşesine gider ve Rab sana bütün yüreğimle güvenmek istiyorum. Şimdi bana buraya oturup sende dinlenmem için yardım et derim. Yahve'ye yani Tanrı'ya bütün yüreğinizle güvenin ve kendi aklınıza bel bağlamayın. Pencereye gidip gökyüzüne bakıp bir tahminde bulunurum ama o bana kendi aklına bel bağlama, kendi aklına güvenme, yaptığın her işte beni an ve ben senin yolunu düze çıkarırım der. Doktor Vernomegi diyor ki, ben kanser olana dek Tanrı'ya pek de güvenmediğimi itiraf etmeliyim. Her günü olduğu gibi kabul ederek ele aldım. Yaşama bakış biçimim hayatın akışına kapılıp gitmekti. Artık hayata öyle bakmıyorum. Yeni bir gün başladığında gidip gökyüzüne bakıp Ya Rab, beni yeni bir güne getirdiğin için teşekkür ederim demeyi severim. Kasvetli bir gün ya da aydınlık bir gün olabilir. Gün nasıl olursa olsun ona teşekkür ederim. Yaptığın her işte onu an ve o senin yolunu düze çıkarır. Bunun yaşamda ne anlama geldiğini öğrenmek uzun bir zaman aldı diyor Dr. Vernomegi. Dostum, Rab İsa'nın dağdaki vaazında bedenin ışığı gözdür, gözün sağlamsa tüm bedenin aydınlık olur dediğini hatırlayın. Bu hayret verici bir şeydir. Kendinizi Tanrı'ya teslim ettiyseniz ve belirli bir yolda gidiyor, belirli bir şey yapıyorsanız, bütün diğer şeylerin yerli yerine oturması hayret vericidir. O zaman bütün bedeniniz ışık içinde olur. O zaman bütün yaşamınız ışık içerisinde olur. Kendini bilge biri olarak görme. Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur. Özdeyişler 3, 7 ve 8. ayetler. Bu sözler içine iyileşme ve kemiklerine nem olur diye de çevrilebilir. Ben Rab'be güvenmenin insanın birçok alanda sağlığını gerçekten de düzelteceğine inanıyorum. Kendinize güvenmek yerine Rab'de dinlenmek gerçekten harika bir şeydir. Rab'de dinlenmek. Rab'den kork ve kötülükten uzak dur. Haberci Pavlos genç Timoteos'a Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun öğüdünde bulunmuştur. Sizi günahtan ve sadece ruhsal yaşamınızı değil, aynı zamanda fiziksel yaşamınızı da yiyip bitiren şeylerden uzaklaştıracaktır. Servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar, teknelerin yeni şarapla dolup taşar. Süleyman'ın özdeyişleri 3, 9 ve 10. ayetler. Bu tam bir adanmışlığı temsil eder. Tanrı'nın İsrail'e kendilerine vermekte olduğu diyar hakkında, diyar benimdir, onu size veriyorum dediğini hatırlayın. İsrail'in ondalığını Rab'be vermesi gerekiyordu. Ben aslında Rab'be 3 ondalık verdiklerini düşünüyorum. Hasadın tam başladığında turfandaları getirdiler. Bu her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu kabul ettiklerini göstermek içindi. Tam bir adanmışlığın kanıtıydı. Para cüzdanınız da Rab'be adanmış olmadan sakın bana Rab'be adanmış olduğunuzu söylemeyin. Rab size her şeyi vermiştir. Bazıları ben bunu kazanmak için çok çalıştım diyebilir ama size çalışmak için sağlık veren kimdir? Size yapacak işi veren kimdir? Para kazanmanızı mümkün kılan kimdir dostum? Tanrı bütün bunları sizin için yapmıştır. Onu onurlandırın. Tamamen adanmışlığın kanıtı budur. Bazıları bunu kulağa epey ticari geldiğini söyleyerek şikayet edebilir. Hayır, bu gerçek ruhsallıktır. Gerçek ruhsallığın söylediğiniz duanın uzunluğu değil, çeke yazdığınız miktar olduğunu söylemek istiyorum. Ruhsallığı belirlemenin yolu da budur, vermek. Vaizlik yaptığım yıllar içerisinde en çok konuşan kişinin en az veren kişi olduğunu gördüm ve öğrendim. Bu her zaman doğrudur. Kiliseyi yönetmek isteyen kişiler, kiliseye gereken paralar konusunda fazla yardımda bulunmazlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak Tanrı, servetleriyle kendisini onurlandıranlara bereketlerini vaat eder. Oğlum, Rabbin uyarılarını hafife alma. Onun azarlamasından usanma. Çünkü Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiklerini azarlar. Özdeyişler 3, 11 ve 12. ayetler. Eğer Rabbin çocuğuysanız, siz yaşamda ilerlerken Tanrı sizi uyaracaktır. Tanrı'nın şeytanın çocuklarını kırbaçlamadığını hatırlayın ama kendisine ait olanları dövdüğü kesindir. Bu ona ait olduğunuzun iyi bir kanıtıdır. Eyüp kitabında işte ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana. Bu yüzden her şeye gücü yetenin yola getirişini küçümseme çünkü o hem yaralar hem sarar, Rab hem incitir ama elleri sağaltır der. Şimdi terbiye etmenin cezalandırmak olmadığını hatırlayın. Terbiye etmek cezalandırmak değildir. Cezayı terbiye edilmeyle karıştırdık. Suçlunun cezalandırılması, çocuğun düzeltilmesi, düzenceye sokulması gerekir. Ben dünyadaki hakimlerin bu iki şeyi birbirine karıştırdıklarına inanıyorum. Bir hakimin küçük çocuğunu düzeltmek yerine yüzüne tokat attığını görmüşümdür. Bundan sonra cezalandırılması gereken bir suçluyu salıvermiştir. Suçluların cezalandırılması gerekir. çocuklarımızın terbiye edilmesi, yani düzeltilmesi ve disiplin edilmesi gerekir. Tanrı kendi çocukları için böyle yapar. Bilgeliğe erişene, aklı bulana ne mutlu diyor 13. ayet. Mesih'i bulan adama ne mutludur. Mesih günümüzde bizler için bilgeliktir dostum. Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. Onun yararı altından daha çoktur. 14. ayet. Bilgelik bir okul gibi resimlendirilmiştir. Bir kadın olarak nitelendirilmiştir çünkü yabancı kadınla tezatı gösterilmektedir. Daha değerlidir mücevherden, dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Sağ elinde uzun ömür, sol elinde servet ve onur vardır. Özdeyişler 3:15-16. Eski antlaşmada değerli dinleyicilerimiz, Tanrı kendisine hizmet edenlere uzun ömür vaat etmiştir. Yolları sevinç yollarıdır. Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır. Bilgelik yaşam ağacıdır. Ona sarılanlara ne mutlu, ona sımsıkı tutunanlara. 17-18. ayetler. Tanrı sözünü kavramak, etüt, çalışmak, çaba ve zaman gerektirir. Tanrı'nın ruhu, Tanrı sözünü tembel kafalara değil, uyanık olan, Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın sözünü öğrenmeyi ve bilmeyi isteyenlere açar. Günümüzün büyük sorunlarından biri, birçok insanın Tanrı sözünü etüt etmek için gereken fedakarlıkta bulunmayı istemeyişleridir. Dindar sözcükler ve dindar dualarla büyük tembellikler kapatılmaktadır. Birçok kişi kulağa hoş gelen ve Tanrı sözü konusunda korkunç bir bilgisizliği saklayan güzel bir sözcük dağarcığı oluşturmuştur. Bugünlerde Tanrı sözü konusunda bilgisiz olmak için hiçbir bahane yoktur. Çalışma gerektiği doğrudur ama bilgeliğin yolları sevinç yollarıdır ve bütün yolları esenliğe çıkarır. Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. Bilgisiyle enginler yarıldı, bulutlar suyunu verdi. Özdeyişler 3:19-20. ayetler. Sizler ve ben dostum, büyük bir düzen içerisindeki bir evrende yaşıyoruz. Uzay programında inanlı olan birçok kişi çalışmaktadır. Bunların birçoğu programımızı dinlemekte ve desteklemektedirler. Ve bundan ötürü de seviniyoruz. Duanın yasalarını etüt edip evrenin gizemlerini araştıran herkesin kendi başına oluşamayacak olan bir evrende yaşadığımızın bilincine varmaması benim için tuhaftır. Eğer öylesine oluştuysa ne zaman olmuştur? Yumurtadan çıkan tavuk nerededir? Bu evren öylesine düzenlidir ki dostum, bir adam bir roket alıp içine insan koyabilir, uzayda aya yollayabilir, aya indirebilir ve dünyaya döndürebilir. İnsan kendisinin akıllı olduğunu düşünmektedir ama yapmış olduğu şey evrenin tümünü bir bilgisayar gibi yöneten Tanrı'nın yasalarını keşfetmiş olmaktır. Dostum, eğer bu evren bir rastlantı sonucu oluşsaydı böylesine dakik bir şekilde işlemezdi. Uzay programında çalışan kişilerin o küçük bilgisayarı çalıştırıp roketi doğru zamanda doğru yere yollayabilmelerinin nedeni Tanrı'nın çok kesin yasalar koymuş olmasıdır. Tanrı bunları bilgelikle yapmıştır. Tanrımızın akılsız biri olmadığını söylerken saygısız konuşmuyorum. Tanrı'nın zekasını kabul etmemiz gerekir. Kendisi ve yolları hakkında biraz daha zeka, biraz daha bilgi gösterirsek bunu takdir edeceğine inanıyorum Tanrı'nın. Bunu onun okulu olan Tanrı sözünde yapabiliriz. Tek yer burasıdır, Tanrı'nın sözüdür. Bunları Tanrı'nın sözünde yapabiliriz. Oğlum diyor Özdeyişler 3:21'de, sağlam öğüde sağ görüye tutun. Sakın gözünü ayırma onlardan. Sakın gözünü ayırma onlardan. Onlar sözü Tanrı bilgisinden söz etmektedir. Onlar diyor 22. ayette, sana yaşam verecek ve boynuna güzel bir süs olacak. Gördüğünüz gibi yaşam ve lütuf Tanrı sözünü etüt etmenin bu bilgeliğiyle gelir. O zaman güvenlik içerisinde yol alırsın, sendelemeden. Korkusuzca yatar, tatlı tatlı uyursun. Özdeyişler 3:23-24. ayetler. Günümüzde insanların yaşam hakkında belirli korkuları vardır. Bu korkular hepimizi sarabilir. Çözüm nedir? Tanrı sözü bütün bunlara yanıttır. Zamanımızın çoğunu yürüyerek ya da yatarak geçirdiğimizden, güvenlik içerisinde yürüyeceğimiz ve uykumuzun tatlı olacağı konusunda bize güvence verilmiştir. Tanrı'nın gerçeğinin bizi tutacağını keşfetmek ne kadar harikadır. Sizin ya da benim gerçeği tuttuğumuz değil, gerçeğin değerli dostum bizi tuttuğunu keşfetmek çok harikadır. Anladınız değil mi? Sizin ya da benim gerçeğe tuttuğumuz değil ama gerçeğin bizi tuttuğunu bilmek ve bunu keşfetmek çok çok harikadır. Beklenmedik felaketten ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma çünkü senin güvencen Rab'dir. Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 3, 25, 26. ayetler. Bu ayetler benim için çok şey ifade eder kardeşim. Çünkü uçmaktan korkarım. Uçakta otururken uçağın düşmesini beklerim. Bir an sonra düşecekmiş gibi gelir bana. Bu yüzden bu ayetler bana büyük bir cesaret kaynağı olmuş ve yardım etmişlerdir. Uçakla yolculuk ettiğim zamanlarda bu ayetleri hatırladım. Ya da herhangi bir korku anında bu ayetleri kullanırım. Beklenmedik felaketten ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma çünkü senin güvencen Rab'dir. Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. Beklenmedik felaketten korkma. Bir sonraki andan korkma. Tanrı şu anda bana bakıyor ve bir sonraki anda bana bakacaktır. Çünkü senin güvencen Rab'dir. Ayağını düşmekten seni O koruyacaktır. Rabbe, bu sabah yataktayken kalkmadan önce sana şu anda olduğum kadar ihtiyacım yoktu. Şimdi 1250 metre yüksekliğindeyim ve biraz korkuyorum. Şimdi test bu. Ayağımı düşmekten koruyacağına dair bana güven ve güvence ver derim. Şimdi geldiğimiz özdeyiş Harkule'de bir özdeyiştir. Hatta böyle olan birkaç tane vardır. Bakın ne diyor 3. bölüm 27. ayette. Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme. Babam dinlerle pek ilgilenmez ve onları sevmezdi de. Yaşadığı ve gördüğü acı bir deneyimden ötürü onlara karşıydı. Ama ben Tanrı'ya itaatkar olmak için bir isteği olduğunu hissetmişimdir. Size bir örnek vereyim. Küçükken bir köye gidiyorduk ve o köyde bir kapı açılmış ve bir adamın inekleri kaçmıştı. Babam durdu, inekleri yeniden içeri soktu, eski tel kapıyı kapattı ve sürgüsünü çekti. Yeniden yola koyulduk ve kimseye bir şey söylemedi. İneklerin sahibine olayı hiç anlatmadı. Elinde varken komşuna bugün git yarın gel o zaman veririm deme. 28. ayet. Elinde varken komşuna bugün git yarın gel deme. Bana programını destekleyeceğim. Bana güvenebilirsin ama gemim gelene kadar beklemem gerekiyor diyen kaç kişi vardır? Bu kişilerin banka hesapları var ve hemen bir çek yazabilirler. Bunu örnek olarak kullanmamın nedeni bu sözleri fazlasıyla sık sık duymamdır. Ama insanlar aynı mazereti yaşamdaki bütün ilişkilerde kullanıyorlar. Başkalarına şu anda sana yardım edemem ama yarın gel diyorlar ve böyle derken para ceplerinde. Romalılar 13:8'de bizlere birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın denilmiştir. Bu tür bir sevgi birisinin Tanrı çocuğu olup olmadığını ortaya koyar. Sizlerin ve benim dostum, başka birine para borcumuz olduğunda o paranın bizim olmadığını biliyor musunuz? Öbür kişiye aittir. Onu kendi amaçlarımız için kullanmak gerçekten dürüstlükten uzaktır. Burada söylediği şey budur.